Üçüncü işaret etmek istediğimiz netice, takva ile dünya selameti, rızık bolluğu arasında ayet-i kerimeler bize ilişki kurarak haber veriyor. Birinci ayeti okusun inşallah Osman abi.
Bismillahirrahmanirrahim. O ülkelerin halkı inanıp kötülüklerden korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarıyla yakaladık. A'raf suresi 96.
Evet. O ülkelerin halkları Allah'tan ittika etselerdi, yani korunsalardı, Allah'ı sevselerdi, Allah'a itaat etselerdi, biz üstlerinden ve altlarından, yani gökyüzünden ve yeryüzünden onları nimetlere boğardık. Fakat yok, onları yalanladılar, biz de yalanlamaların karşılığında onları cezalandırdık. Bu düzlemde de yine içinde yaşadığımız laik kültürü biraz sorgulamak istiyorum. Hatırlarsınız zannediyorum, 1998 miydi, 99 muydu Gölcük depremi?
99.
O Gölcük depreminde Mehmet Kutlular Hoca galiba bir yazı yazmıştı. Bizim amellerimizin bir neticesi olduğunu söylemişti. Adam sadece bu yazısından dolayı içeri atıldı, hatırlıyor musunuz?
Deprem ilahi ikaz demişti.
İlahi ikaz verdi demişti. Adam sırf bu yüzden ne oldu? İçeri atıldı, hapis gördü. Şimdi bunun ne laiklikle izahı mümkün, akılla izahı mümkün. Şimdi olaya önce laiklik açısından bakalım. Laiklik ne diyordu? Din işlerinin devlet işlerinden ayrı olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Tamam. Ve şu anda Türkiye'de din işleri devlet işlerinden ayrıdır. Ve bu laiklik çerçevesinde oluşturulmuş anayasa, herkesin istediği gibi inanabileceği ve inancının da gereğince yaşayabileceği özgürlüğünü ve hakkını tanıyor mu?
Evet.
Tanıyor. Öyleyse ben Allah'a inandım. Ben Müslümanım. Ben Kur'an'a inandım. İster istemez ben hadiselere Kur'an çerçevesinde bakamaz mıyım? Bu anayasa bana bu garantiyi vermiyor mu? Veriyor. Çifte standart uyguluyorlar. Mehmet Kutlular Hoca'nın cezalandırılıp içeriye atıldığı günlerde Müjde FM diye bir radyo duydunuz mu? Hristiyan vatandaşlarımızın bir radyosudur bu. Ben bilmiyordum o radyonun da o güne kadar ne olduğunu. Tesadüfen radyoyu açtım. Böyle İsmail Ağa cemaati var ya, o cemaatin dilinden bir dil konuşuyor. Depremden bahsediyor. İşte Tanrı'ya, o Tanrı ifadesinden dolayı İsmail Ağa cemaati değildir dedim ama dil gene aynıdır. İşte Tanrı'ya isyanımızdan dolayı Tanrı bizi cezalandırdı dedi. Mehmet Kutlular'ın söylediğinin bin kat fazlasını söylüyor. Daha sonra konuşma bitti ki Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlarımızın alimlerinden birisi konuşuyormuş. Laiklik bu adamı cezalandırmıyor. Hristiyanı cezalandırmıyor. Müslümanı cezalandırıyor. Oysa Kur'an-ı Kerim bize bizim amellerimizin evrensel düzenle ilişkili olduğunu haber veriyor. Rum suresinde bir ayette sizin ellerinizle yapıp ettiklerinizin neticesinde yeryüzünde ve denizlerde fesat meydana geldi diyor. Fesat düzenin zıttıdır. Yeryüzünde düzen bozuldu diyor Allah-u Teala. İnsanların elleriyle yapıp ettiklerinin sonucunda denizlerde ve yeryüzünde düzen bozuldu. Şimdi bu konuda gene çok derinlemesine bir konudur. Derinlemesine işlenebilir vakti geldiğinde. Bu akşam sadece şu çerçeveyi ifade etmek istiyoruz ki yeryüzünün ve gökyüzünün bereketiyle bizim amellerimiz arasında ilişki vardır. Ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'ın son gönderdiği peygambere peygamber olarak inanıyorum. Onun getirdiği kitaba inanıyorum. Ben onun baktığı yerden evrene bakıyorum. Ben onun baktığı yerden eşyaya bakıyorum. Ben onun baktığı yerden insana bakıyorum. Ben onun baktığı yerden amellere bakıyorum. Ve o bana diyor ki, eğer o ülkelerin halkları Allah'tan ittika etseler de üstlerinden ve altlarından Allah onlara bol bol rızıklar verirdi. Dünyadaki fakirliğin, dünyadaki sefaletin, yoksulluğun, ekonomik dengesizliğin müsebbibi insanın amelleridir diyor Kur'an-ı Kerim. Bundan ben de mesulüm. Şimdi buradan bir yere daha sıçrıyoruz gene laiklerle aramızdaki bir probleme işaret etmek açısından. Laikler diyorlar ki din işi bir vicdan işidir. Allah'la, Tanrı'yla kul arasında bir ilişkidir. Kur'an-ı Kerim bunu reddediyor. Adam diyor namaz kılmıyorsa kendine namaz kılmıyor. Sana ne? Adam içki içiyorsa, çevresini rahatsız etmiyorsa içebilir. Sana ne diyor? Bu Allah'la onun arasındaki bir ilişkidir diyor. Oruç tutmuyorsa Allah'la arasında. Yok, Kur'an bunun mantığını bana böyle vermiyor. Ben bu dünyada yaşayan birisi miyim? Evet. Allah'a isyan eden herkes evrensel yapının bozulmasına sebebiyet veriyor mu? Kur'an-ı Kerim mantığına göre.
Evet.
Veriyor. Öyleyse namaz kılmayan bir insan benim yaşadığım evi derbeder ediyor. Benim yaşadığım evi bozuyor. Onun ameliyle benim hayatım arasında ilişki var. Onun ameliyle benim mutluluğum ve mutsuzluğum arasında ilişki var. Hatta Üstad Tabatabay burayı irdelerken diyor ki, insanların bir kısmının ehli iman olup müttaki olması bu ilahi bereket için yeterli değildir diyor. Ayeti kerime evrensel bir ıslahtan söz ediyor. Bütün bir halk, bütün kullar eğer Allah-u Teala'ya müttaki olurlarsa yeryüzü ve gökyüzü bereketlerinin kapıları açılır. Yani bereketin bize ulaştığı kanallar var. Bu kanallar tıkalıdır. Bize bu bereketler bizim istediğimiz gibi gelmiyor. Bu kanallar takvayla açılır. Öyleyse her ahlaksız, her müfsit, her zalim, her kafir, her müşrik, her münafık veya Müslüman olduğu halde her günahı, o Müslümanın her günahı benim mutsuzluğumla veya mutluluğumla direktmen ilişkilidir. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman ilahi mantığa göre biz bütünün bir parçasıyız. İnsanlık, hayvanlar alemi, bitkiler alemi, yeryüzü, gökyüzü, gezegenler, yani var olmuş her şey bir bütün. Biz o bütünün içerisinde cins olarak bir parçayız, insan cinsi. Bense o insan cinsin içerisinde bir parçayım, İsa'yım. O cinsin içinden bir parça olan Osman'ın yapıp ettikleri beni etkiliyor. Hasan'ın yapıp ettikleri beni etkiliyor. George'un yapıp ettikleri beni etkiliyor. Ahlaksızlığı veya ahlaklılığı. Onun için İslam hukukunda namaz kılmayana ceza öngörmüş. Niye ceza öngörüyor? Sen diyor benim yaşadığım evi bozuyorsun. Eğer laik pencereden bakarsan namaz kılmayana sen ceza veremezsin. Oysa İslam oradan bakmıyor. İslam diyor ki sen namaz kılmamakla namaz kılan adamın yaşadığı dünyayı bozuyorsun. Dolayısıyla ona bir ceza gelir diyor. Ahiretteki cezası ayrı. Dünyada da ceza veriyor. Oruç tutmayana ceza öngörüyor. Ben Müslümanım diyorum. Ben Kur'an'ın baktığı yerden bakacağım diyorum. Oruç... Ha burada şu yanlışa düşmeyelim ama. Cezayı İslam'ın otoritesi verir. Ben veremem, sen veremezsin. Ben Müslümanım diyen oruç tutmayan birini gidip sokakta dövemez. Bu yoktur. Hatlar ve cezalar İslami otoritenin sorumluluğu altındadır. İslam otorite onu icra eder. Ben icra edemem onu. Hiçbir Müslüman icra edemez onu. Otorite icra eder. Ama ayrıldığımız yer neresi? Laik çevreden ayrıldığımız yer. Senin içkinden ibaret kalmıyor. Evrensel düzeni bozuyor. Ve o evrensel düzen içerisinde ben de yaşıyorum. Ben içki içmeyen biriyim, sen içki içen birisin. Beni etkiliyorsun. İkinci ayeti okuyalım abi.
Bismillahirrahmanirrahim. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereğince uygulasalardı, muhakkak ki üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayaklarının altındaki ürünlerden de yerlerdi. İçlerinde tutumlu bir ümmet var. Ama onlardan çoğu ne kötü işler yapıyorlar.
Üstad bu ayette az önceki dediğim ayrıma gidiyor. İçlerinde tutumlu bir grup var. Yani içlerinde tutumlu bir grup, yani inanan, müttaki bir grubun olması yeryüzü ve gökyüzünün nimetlerinin yağmasına yetmiyor. İnsanların bütünsel anlamda takvaya riayet etmeleri, Allah'a itaat etmelerinin zaruretine işaret ediyor. Şu anda insanlar ehli kitap ve biz Müslümanlardan oluşuyor. Ehli kitaptan kasıt Yahudiler ve Hristiyanlardır. Üstad burada diyor ki eğer onlar kendilerine gönderilen kitaplara uysalardı da maksat birinci anlamda bir kere kendi ellerindeki şu anda kendi ellerindeki kitaplar değildir diyor. Kur'an-ı Kerim'in kastettiği ve Allah'ın İsa Aleyhisselam'a ve Musa Aleyhisselam'a gönderdiği ve tahrif olmamış kitabı kastediyor. Dikkat etmemiz gereken şey bu. İkincisi, o kitaplar Kur'an-ı Kerim tarafından neshedilmişlerdir, mensuh kitaplardır. Allah-u Teala mensuh bir şeriatla amel edilmesini istemesi boş bir şeydir diyor. Dolayısıyla burada eğer ehli kitap kendilerine gönderdiğimiz kitaplara uysalardı da maksat diyor, o kitapların öngördüğü ve bütün şeriatların ortak üzerine bina edildiği inanılması gereken şeylerdir. Adalet, ahlak, dünya, ahiret, ceza, mükafat türünden şeyleri diyor ayakta tutsalardı muhakkak yeryüzünün ve gökyüzünün nimetlerinden yararlanırlardı. Üçüncü bir ayetimiz daha var.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayandır dedim. Ondan mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol yağmur göndersin ve size mallarla, oğullarla yardım etsin. Size bahçeler versin, ırmaklar versin. Nuh suresi 10, evet. 11 ve 12. ayet.
Yursilus semaa aleyküm midrara ve yumditküm bi envalin ve benine ve yec'al lekum cennatin ve yec'al lekum enhara. Yursilus semaa aleyküm midrara. Size bol bol yağmur indirsin. Allah'tan istiğfar edin ki. Burada da istiğfarla yağmur arasında ilişki. Allah'tan bağışlanma dileyin. Günahlarınızdan temizlenin, tövbe edin, dönün Allah ki Allah size gökyüzünün kapısını açsın. Buradaki yağmurlar nimete, rızka, kinaye bir ifadedir. Çünkü bütün bir yeryüzünün nebatatı yağmura muhtaçtır. Yursilus semaa aleyküm midrara, size göndersin gökyüzünden bol bol yağmur. Ve yumditkum, size imdad etsin. Size imdad etsin, yardım etsin. Neyle yardım etsin? Bir envalin, mallarla ve benine, oğullarla ve yec'allekum cennatin, size bahçeler versin ve yec'allekum enhara, size nehirler versin. Bazı müfessirler bu sonundaki cennatla enharı ahiretteki karşılık olarak algılıyorlar. Fakat Üstad Tabatabai bu dünyadaki bahçeler. Burada şu mantığı yürütüyor. Bir insanın dünyadaki güçlülüğü, oğul sahipliliği, mal sahipliliği ve o malların bütünsel anlamda ifadesi olan bahçeler ve nehir, yani su sahibi olması ile izah ediyor. Bunlar diyor bir insanın dünyadaki müşkülatlara karşı koyabilmesi için ihtiyaç duyduğu şeyler. Bu manada manidar bir hadis-i şerif geliyor. Bir gün İmam Hasan Aleyhisselam'ın meclisinde oturuyorlar. Birisi diyor ki, ey imam ben çok fakirlik çekiyorum. İmam Aleyhisselam diyor, Allah'a istiğfar et. Birisi geliyor gene, ey imam diyor, ben oğlum yok, oğlum olsun istiyorum. İmam Aleyhisselam diyor ki, Allah'a istiğfar et. Birisi geliyor, işte benim şöyle sıkıntım var diyor. Allah'a istiğfar et diyor. Bunu aktaran ravi diyor ki, ben dayanamadım. Ey imam, hepsine aynı şeyi söylüyorsun diye taaccubunu ifade ediyor. İmam diyor ki, yok bunları ben söylemiyorum. Bunları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Ve bu Nuh suresindeki 11. ayeti okuyor. İstiğfarla rızkımız arasında, istiğfarla evladımız arasında, istiğfarla dünyevi sıkıntılarımız arasında ciddi ilişki kuruyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki her bir günah kendi elimizle yarattığımız bir sıkıntıya vesile olmaktadır. O sıkıntılardan kurtulabilmenin yolu ise istiğfardır. Allah böyle bir yolu, böyle bir kapıyı da lütfedip bize açmıştır. İstiğfarın ise, günahlardan temizlenmenin ise birçok yolu vardır. Estağfurullah Rabbi ve etubu ileyh deyip irade gösterip günahı terk etmenin yanı sıra abdest, namaz için alınan abdest günahları temizleyen bir vesiledir. Namaz farz olarak emredilmiş olduğumuz namazı kıldığımız zaman öyle rahim, öyle kerim bir Rab ki hem emretmiş, bizi onunla mükellef kılmış, hem de onu yaptığımız zaman bu sefer bizim günahlarımızı temizliyor. Namaz temizleyicidir. Hele hele nafile ibadetler temizleyicidir. Sadaka temizleyicidir. İnfak temizleyicidir. Bir yetimin saçını okşamak, ki saçını okşamak burada bir kinayedir yine. Onunla ilgilenmek, yani çevreyle ilgilenmek bir temizlik vesilesidir. Allah hepimizin günahlarını bağışlasın. Fakat şeyi çok önemsiyorum. Kur'an-ı Kerim mantığına göre her bireyin ameli diğer bireylerin evleriyle alakalıdır. Kur'an bu mantığı bize veriyor. Ben 100 metrekarelik bir evde oturuyorum. Yapıp ettiklerimden komşumun evi etkilenmiyor mantığını Kur'an-ı Kerim kabul etmiyor. Öbür taraftan bakıyoruz. Bugün bizim yapıp ettiklerimiz ozon tabakasını deldi. Bizim kazanma hırsımızdan geldi bu. Onun için Cin suresindeki ayeti bu manada biraz irdeleyeceğiz inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Şayet doğru yolda gitselerdi onlara bol su verirdik, rızıklarını da bollaştırırdık. Ki onları onunla sınayalım. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Rabbi onu alt eden bir azaba sokar.
Ve enne istekama ala tariqati lesqaynahum ma en ghadaka linaftinahum fih femen yu'rid an zikri rabbih yeslukhu azaban sa'ada. Eğer onlar istikamet üzere olsalardı, onlar, bütün insanlar istikamet üzere olsalardı, biz onlara tatlı su indirirdik. Mâ en gadaka. Bu da yine kinayi bir ifadedir. Yani bol bol rızık verirdik. Bol bol rızık verirdik. Bunu vermekte de niye verirdik? Lineftinehum fi. Şimdi biz doğru yolda gideceğiz. Allah bize bol bol rızık verecek. Bizi gene bırakmıyor. Çünkü bol bol rızık geldiği zaman insanların bir kısmının şımarması ihtimali söz konusudur. Allah diyor ki ben o vereceğim rızıkla bu sefer sizi de imtihan ederim. O rızkı sizin için fitne kılarım. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Onunla bir fitne kılarım size. Sınama aracı kılarım. Bu sınama karşısında da her kim ki وَمَنْ يُعْرِدْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse işte onlar için de yeslükhu azaben sa'ada, sürekli yükselen bir azapla onlara azap ederiz. Enteresan bir ifade. Direkt azap ederiz demiyor. Sürekli yükselen, arttıkça artan bir şekilde onlara azap ederiz. Şimdi az önceki konuşmaların çerçevesinde insanın aklına gelebilirdi ki o zaman Allah-u Teala niye yeryüzünü ve gökyüzünün nimetlerini indirdiği zaman herkes eşitlenir. Yok, herkes eşitlenmiyor. Çünkü o bol rızık diğer yandan bir imtihan vesilesidir. İmtihanı gene kaybedenler olacaktır. Onlar yüzünden yine evrende bir takım dengesizlikler olacaktır. Dönüyor başa, bizim hepimizden istediği tek şey her an ve her şekilde, darlıkta ve genişlikte, hastalıkta ve sağlıkta Allah'ı hatırlamak. Her şeyde onu etkin bilmek ve ona razı olmak. Onun takdir ettiğine razı olmak. Böyle bir manada düşündüğümüz zaman dünya cenneti imkanı görülüyor mu, görülmüyor mu? Dünya cenneti mümkündür. Bu mümkünlükten dolayı olsa gerek ki iman tadına ulaşamamış Marx dünya cennetini hayal edebildi. Değil mi? Marx'ın bilimsel komünal toplumu dünya cennetidir. Yanlış bir yoldan gitti, buldu. İmam Zaman Aleyhisselam'ın hakim olduğu dünya da işte o dünya cennetidir. Allah onun zuhurunu tacil eylesin. Bizi onun zuhurunu hazırlayan amillerden kılsın. O amillere temessük edenlerden, vesile olanlardan kılsın. Ve onun zuhur ettiği zaman beraberinde gelecek olan fitneler karşısında da bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Bizi onun nazarından, onun hidayetinden ve velayetinden bir an bile dışarıda bırakmasın. Amin.